Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 36. Ayrım. Siz efendim, ölçüleriniz uygun ama yaşınız mankenliğe başlamak için ne yazık ki biraz fazla, dedi Semra'ya. Mankenlik 17 yaşlarında başlıyor, 20'li yaşların sonlarında bitiyor. 30'u geçenleri eğitime almıyoruz. Ama siz, bana döndü, kursa hemen yazılabilirsiniz. Semra'nın hayal kırıklığına uğrama ihtimali, mankenliğe filan zaten niyeti olmadığını unutturdu bana. Laf ola girmemiş miydik içeri? Yine de ama kuzenim yaşını göstermiyor ki diye atıldım. Bakın bu hanımefendi demin anlamadı bile 30 yaşında olduğunu. Efendim, nüfus kağıdına göre 30'unu doldurmuş. Ama göstermiyor. Uzatmasana, dedi Semra. Kabul etse mankenlik mi yapacağım? Siz akraba mısınız? Benzeşmiyorsunuz, dedi adam. Nerelisiniz? Türküz. Doğulularda bizim İngiliz kızlarında olmayan esnek, yumuşak bir vücut dili oluyor. Sizi kursa almak isterim. Fotojenikseniz eğer fotomodellik de yapabilirsiniz. Biz doğulu değiliz. Bizim doğduğumuz şehir Avrupa'dadır. Adama şimdi de coğrafya dersi veriyorsun, dedi Semra. Adam bana bir takım broşürler uzattı. Bunları inceleyin. Uygun görürseniz yeni başlayacak kursa sizi kaydedelim, dedi. Broşürleri ayıp olmasın diye aldım. Semra ile adamın ve kadının ellerini sıkıp çıktık oradan. Merdivenlerden inerken gülme krizine tutulduk. Lucy Clayton'ın iki adım ötesinde Fenwick's mağazası vardı. Oraya daldık. Elbise bölümünde 3 pound'a siyah beyaz pötikare, yakasının kenarı kırmızı biyeli, inanılmaz ucuzlukta bir elbise bulduk. O fiyata bir başka elbise yoktu koca dükkanda. Değil aynı şehirde, aynı ülkede bile yaşamadığımız için o elbiseden ikimiz de aldık. Bugün şaka gibi geliyor ama o gün ikimizin de aldığı elbise 8 bedendi. Yani bugünün ölçüleriyle 0 beden. Semra'yı Türkiye'ye yolcu ettikten sonra sakin yaşamımıza geri döndük. Günler eski temposunda akmaya başladı. Bir gün Mehmet'in bir gece önce yemek döktüğü pantolonunu kuru temizlemeye götürmek için dolabını açtım ki ne göreyim? Kitapları dolapta duruyor. Akşam eve geldiğinde sen bugün okula gitmedin mi diye sordum. Gittim. Derslere eli boş mu giriyorsun? Ne demek o? Kitapların, defterlerin, notların dolabındaydı. Ha, unutmuşum almayı, dedi. Mehmet'in itinayla seçilmiş gömleğine, kazağına, kadife ceketine baktım bir süre. Sonra gidip odamdan Lucy Clayton'da müdürün elime tutuşturduğu broşürleri getirdim. İlk defa incelemeye başladım. Haftaya yeni bir kurs başlıyordu. Neden olmasın? Kocam kıl pranga, kızıl çengi bilmediğim bir yaşamın içinde dolanırken, ben de nihayet gönlümden üniversiteyi çıkartmayı başarmışken makyaj yapmayı, kendime bakmayı öğrenmek. Hatta kim bilir, belki bir fotoğrafçının önünde bir ruj ya da rimel reklamı için poz verip bir iki kuruş kazanmak. Ben Lucy Clayton'un kursuna gitmek istiyorum, Mehmet, dedim. Neymiş o? Hani sana anlatmıştık Semra buradayken. Hani gırgır olsun diye gitmiştik de bizi ciddiye almışlardı. Hatırladım. Manken mi olacaksın? Yok. Sadece hoş vakit geçireceğim. Kurslar her gün sabah 10'da başlıyor, bir de bitiyor. 5 hafta sürüyor. Pahalı değil. Hazır evde yardımcı da varken ne dersin? İyi, git, dedi Mehmet. Sabahları eskiden ben üniversiteye giderken olduğu gibi yine evden birlikte çıkmaya başladık. Ben Lucy Clayton'daki kursuma, o kolunda dosyası ve kitaplarıyla kim bilir nereye. Bir uğursuz kuşku gelip oturduysa birinin yüreğine, o kuşkuyu giderecek yanıtları almak istemez mi insan? Doğrusu bu değil midir? Kesinlikle öyle olmalı ama benim hayatım boyunca yapmayı beceremediğim şeylerden biriydi bu, şüphelenmeye tenezzül etmek ya da bu yüzden kavga etmek. Ne büyük babalarımın evinde ne de kendi çekirdek ailemin içinde hiç kavga görmemiştim. Ailemin erkekleri bağırıp çağırmazlardı. Kadınları dırdır eder, kavga etmezlerdi. O yaşa gelene kadar geniş ailemin içinde ne kadın ne erkek, hiç kimseyi hizmetçi azarlarken dahi duymamıştım. Yüksek sesle konuşmanın ayıp, gönül kırmanın günah olduğuna inanan insanların arasında büyüdüğüm için olmalı, kavga etmek yerine kavga sebebinin yükünü çekmeye hazırdım. Bir de kahrolası gururum vardı hayatım boyunca bana faydadan çok zarar getirecek olan. İçimde birikmekte olan cerahati deşip dökemiyordum. Düşünmemek için de sürekli iş yaratıyordum kendime. Kurs dönüşleri çocukları parka götürüyor, alışveriş yapıyor, yemek pişiriyor, ev temizliğine yardım ediyordum. Yeni yardımcımız Laura yemek yapmayı, banyonun, mutfağın temizliğini, ütüyü, toz almayı ve ben kurstan dönene kadar çocuk bakımını üstlenmişti. Bu yüzden gözüm arkada kalmadan gittiğim Lucy Clayton'da keyfim yerindeydi. Manikürden makyaja, kaş almadan ruj sürmeye, bedenin kusurlu yerlerini saklama marifetlerinden podyumda, kapalı mekanlarda ve sokakta dik ve alımlı yürüme yöntemlerine kadar yaşamın içinde işime yarayacak, yaramayacak bir sürü ıvır zıvır bilgi, yol, yöntem öğreniyordum. Bu arada her sabah yarım saat yoga ve jimnastik de yaptığımız için vücudum şekle giriyor, belim inceliyordu. Kendi bölümümde ders gören birkaç kızla kurstan çıkıp ara sıra öğle yemeğine gidiyor, çok eğleniyordum. 5 hafta çabuk geçti. Girdiğim sınavda podyumda yürüme diploması bile aldım. Sonra Lucy Clayton bana 2 haftalık bir burs armağan etti fotoğraf modelliği için. İlk derse zamanında gidemedim çünkü ajans Oxford Street'in üzerindeki sokaklardan birinde bulunan bir kürkçüde bana 1 saatlik bir iş ayarlamıştı. Kürkçünün taşradan mal almaya gelmiş müşterilerine dükkanın salonunda kürklerini teşhir edecektim. İlk işimdi bu. Heyecandan dizlerim titreyerek gittim. İskemlelere yan yana oturmuş birilerinin önünde 9-10 adet kürkü giyip çıkardım. Önce üzerimde, sonra kolumda kürkle yürüdüm. Kürkün yakasından tutup kuyruk gibi arkamda yerde sürükledim. Tembihlenmiş olduğum şekilde yüzümde kocaman yapay bir sırıtışla. İşim bitince kürkçü bana bir 10 pound uzattı. Kıpkırmızı oldum. Neredeyse teşekkür ederim, istemem diyecektim. Makbuz imzalayıp paramı aldım ve koşa koşa evime geldim. Yemek yaptın mı diye sordum Lora'ya. Yaptım dedi. O halde ben çocukları parka götüreyim. Arabanın içine Ali'yi, arabanın üstüne taktığım oturaça Mete'yi bindirdim. Hyde Park'a yollandık. Kendi sularımda yüzmenin verdiği iyi duygularla tadını çıkardım bulutsuz havanın. Akşam yemeğe oturduğumuzda nasıl geçti senin bugünkü mankenliğin diye sordu Mehmet. İyi geçti dedim. Kaç para aldın? 10 pound. Fena sayılmaz. Mehmet, paraya ihtiyacımız var mı bizim? Yok Allah'a şükür dedi Mehmet. O halde ben bir daha mankenlik yapmayacağım. Neden? Sevmedim. Ne diye gittin kursa o halde? Vakit geçsin diye. Evde 2 çocuk var, vakit geçmiyor mu? Ben kafamın içindeki vakitten söz ediyorum. Bilmece gibi konuşma. Tamam, açık konuşayım. Bana yalan söylüyorsun. İrkildi. Ne münasebet? Sen her gün evden çıkınca okula mı gidiyorsun sahiden? Nereye gideceğim ya? Bilmiyorum. Belki Atilla ile köpek veya at yarışı oynamak için büfelere, belki başka yerlere. Nereden çıkartıyorsun bunları? Bir keresinde Atilla ağzından kaçırmıştı. Bir iki kere gitmişimdir. Ne var bunda? Bunda bir şey yok ama okula gitmiyorsun Mehmet. Bence burada oyalanmayalım. Zaten Londra'ya senden çok benim üniversiteye gidebilmem için gelmiştik. Ben gidemediğime göre sen de asmaya başladınsa derslerini İstanbul'a dönsek daha iyi olur. Yaz başını bekleyelim. Nasıl olsa yazın gideceğiz. Gidince de geri dönmeyiz dedi Mehmet. İstanbul. 1964 yazının sonunda Londra'ya dönmedik. Yaz aylarını kendimize ev bakarak, evin döşenmesiyle meşgul olarak geçirdik. Konu komşunun gözünde tahsillerini tamamlayıp yurda dönmüş gençlerdik ama hangi birimizin tahsilinin tamamlandığı çok su götürürdü. Allah'tan kimsenin bizden belge, diploma istediği yoktu. Mehmet'in yaz sonunda babasının fabrikasında işe başlayacak olmasından ailesi memnundu. Maçka'da parkın karşısında güzel bir kat bulmuş, kiralamıştık. O evin döşenmesinin heyecanı dışında tatilimiz sakin geçiyordu ki kayda değer bir olay oldu. Yanımızda getirdiğimiz yardımcımız Laura, annemle kayınvalideme meydan dayağı çekti. Laura çok sigara içen, biraz başına buyruk, ilginç bir kadındı. Çocuklarla çok iyi anlaştığı, bize birbirinden güzel salatalar hazırladığı için biz ondan memnunduk. Büyükada'da kayınvalidenin evine adım atar atmaz sorunlar çıkmaya başlamıştı oysa. Kayınvalidem Laura'nın sigarasından, mutfağa girip kendi yemeğini pişirmeye kalkmasından, lafını dinlememesinden şikayetçiydi. Laura da sürekli tenkit edilmekten, sigarasının kısıtlanmasından, mayoyla mutfağa girmesinin yasaklanmasından rahatsızdı. Çocuklar yeni ortamlarına alışana kadar herkesten sabır rica etmiştik. Nasılsa yaz sonu biz şehre taşınırken Laura'yı da Londra'ya geri yollayacaktık. Mehmet'le şehirde kaldığımız bir akşamın sabahında adaya döndük ki annem nedense günün o saatinde kendi otelinde olacağına adadaki evdeydi ve herkeste tuhaf bir hal vardı. Sadece kayınvalidem ortalarda gözükmüyordu. Tansiyonu çok yükselmiş olduğu için odasında uzanıyormuş. Hayrola dedik, tansiyonunu yükseltecek bir olay mı oldu? Kimse bir şey söylemeden önce annemin konuşan gözlerini gördüm. Annemin ela gözleri gevezeydi, sır tutmasını, duyguları belli etmemesini bilmezdi. Bu yüzden pek çok kart oyunu oynadığı halde, bak gözlerine, elinde hangi kart var hemen anla. Poker oynayamamıştı annem. Aynı nedenle yalan da söyleyemezdi. Gözleri yalanını hemen ele verirdi çünkü. Baktım annemin gözleri kahkahalarını zor tutup ayıp olmasın diye de ciddi gözükmeye çalıştığını beyan ediyorlardı. Tomris abla, belli ki bir durum var. Ne oldu kuzum? Diye sordum. Annemle annen dün gece sizin Laura'dan meydan dayağı yediler, dedi Tomris abla. Yapmacık olmamasına çalıştığım bir tonlara, aman Allah'ım dedim. Ben şimdi gösteririm ona. Nasıl oldu bu iş? Hiçbir şey gösteremeyeceksin ne yazık ki. Çünkü çekti gitti terbiyesiz karı, dedi Tomris abla. Ne oldu, anlatır mısınız? Bu kez sahiden meraklanmıştım. Mehmet de gelsin, birlikte dinleyin, dedi aile içindeki adıyla Tommy. Mehmet geldi, yan yana oturduk. Annemle Tomris ayakta bir tiyatro oyunu sahneler gibi canlandırarak bize olup biteni anlattılar. Mehmet'le ben vapura yetişmek üzere evden ayrıldıktan sonra Laura izninden saat 6'da dönmesi gerekirken akşam 10'da dönmüştü. Kayınvalidem Fransızca ve yüksek sesle hesap sormuştu. Laura da İngilizce ve bağırarak ben size hesap vermek zorunda değilim demişti. Bu yaşta kimseye hesap vermem ben. Kayınvalidem o kadarını anladığını söylüyordu. Laura'nın eteğinin arkasına ve sırtına yapışmış cam dalları varmış. Çamlıkta uygunsuz işler yaptığı kanısına varmışlar. Derken Türkçe, Fransızca ve İngilizce bir ağız dalaşı başlamış aralarında. Her ikisi de birbirine bağırıyor fakat ne dediklerini anlayamıyorlarmış. O sırada Tomris de evde değilmiş. Kadın gitmeye kalkmış. Kayınvalidem anneme telefon açıp hemen gelmesini söylemiş. Telaşe müdürü annemin bir arabaya atlayıp tercümanlık yapmak üzere nasıl alı al moru mor gelmiş olabileceğini tahmin edebiliyordum. Laura'nın onlardan alacağı kalmadığını beyan eden bir kağıdı imzalamasını istemişler. Laura üzerinde ne yazdığını bilmediği kağıdı imzalamamış. Annem gelip de tercüme etmeden, yani kağıdı imzalamadan çekip gitmesini önlemek amacıyla kayınvalidem, kayınpederim, aşçı, bahçıvan ve evdeki bilumum diğer görevliler iri yarı kadını iteleyerek tuvalete sokmuş, üzerine kapıyı kilitlemişler. Annem eve varınca en tatlı sesiyle kağıtta yazanları okumuş, imzalayıp gidebileceğini söylemiş ve usulca kapıyı açmış ki yarım saate yakın bir süre tuvalette hapis kalan kadın bir vahşi kaplan gibi atlamış annemin üzerine. Önce onu dövmüş, sonra da elindeki çantayı kayınvalidemin kafasına, gözüne indirmeye başlamış. İşin en acı yanı da Mete ile Ali'nin Laura'nın safında yer alıp küçücük yumruklarını sallayarak onu korumaları olmuş. Evdeki 6-7 kişinin zapt edemediği kadın bizimkileri iyice dövdükten sonra çekip gitmiş. Ada halkına rezil olmamak için, bu eminim annemin aklıydı, polise haber vermemişler. Aslında çok kızmamız ve üzülmemiz gerekirken, Mehmet'le gülmekten kramp giren karınlarımızı tutarak neredeyse yerlerde yuvarlandık. Sanırım birlikte iştenlikle son kez eğlenmemizdi bu. Kayınvalidemin tansiyonunu düşürmek için ona çok güzel bir ev tuttuğumuzun müjdesini verdik. Evi kendiniz tuttunuz ama bir sonraki dadıyı ben tutacağım. Siz dadı tutmayı beceremiyorsunuz dedi ve hemen bir dadı aramaya başladı. 2 hafta içinde buldu da yeni dadı kalçaları yanlara doğru fazla genişlemiş, yuvarlak yüzlü, gözlüklü, içimin hiç ısınmadığı, sevimsiz bir kadındı. Konuşurken yarım yamalak duyduğu yabancı kelimeleri yanlış kullanıyor. Örneğin beni ilgilendirmez diyeceğine beni enteresan etmez diyordu. Biraz daha beklesek belki daha sevimli birini bulurduk diyecek olmuştum kayınvalideme. Her gün gezmeye gidiyorsunuz, her gece çıkmak istiyorsunuz. Kim bakacak bu çocuklara? Referansları çok iyi. Koynunu alacak değilsin ki. Varsın sevimsiz olsun demişti. Kendi açısından haklıydı ve ben Laura'nın attığı dayağın ağırlığı altındaydım hala. İstemeyerek kabul ettim. Yeni dadı adaya yerleşti. Biz Mehmet'le evin döşenmesini bitirmek üzere şehre indik. Evimizi boyatmak, eşyalarını seçmek ve bitmiş halini hayal etmek keyifliydi. O yıllarda yıldızı yeni parlamaya başlamış olan iç mimar Yıldırım Koacıklıoğlu'nun Interno adlı dekorasyon şirketiyle anlaşmıştık. Yıldırım benim çok sevgili sınıf arkadaşım Ertem'in kuzeniyle yeni evlenmişti. Dolayısıyla aileden sayılıyordu. Turan adında kendi gibi gencecik bir de ortağı vardı. Evimize adeta kalplerini ortaya koyarak döşediler. İstanbul'da bir halı fabrikasına ısmarlanan duvardan duvara ilk halı bir otel için dokunmuştu. İkincisi bizim ev için dokundu. Halının çağla yeşili tonunu yakalayan salon perdelerinin desenini Yıldırım çizdi. Perdeler de halı gibi özel olarak dokundu. Yuvarlak beyaz yemek masamız, modern iskemlelerimiz, salonun bir köşesindeki alçak bar ve arkasındaki duvarı boydan boya kaplayan İstanbul gravürüyle 36. ayrımın sonu. Sayfa 327. Devamı 37. ayrımda. Bu evde vaktimizin çoğunu gezmeye ve eğlenmeye ayırarak hızlı yaşamaya başladık. Arkadaşlarımızın hemen hepsi Büyükada'dan tanıdıklarımızdı. Benim okul arkadaşlarımın da çoğu evlenmişti ama onlarla görüşmüyorduk. Mehmet arkadaş konusunda çok seçiciydi ve illa kendi dostlarıyla birlikte olmak istiyordu. Hafta içinde sık sık grup halinde sinemaya gidiyor, sinema sonrası dışarıda yemek yiyorduk. Cuma geceleri eğlenceye ayrılmıştı. 10-12 kişiyi bulan gruplarla o sırada moda olan Boğaz Balıkçıları'nda ya da Beyoğlu ve Taksim civarındaki lokantalarda önce yemeğe, sonra reşata dans etmeye gidiyorduk. Evlerimize genellikle Hilton'da ettiğimiz sabah kahvaltısından sonra dönüyor, akşam üstüne kadar uyuyorduk. Akşamüstü ise her hafta bir başkasının evinde buluşuluyordu oyun oynamak için. Mehmet'in erkek arkadaşlarının poker, karılarının konken oynadığı gecelerde yine sabaha kadar sürüyor, pazar günleri öğleden sonra yine geç saatlere kadar devam ediyordu. Ben oyun oynamıyordum. Arkadaşların zorlamasıyla denemiş, zerre kadar zevk almamıştım. İnsanların kesif sigara dumanı altında para kaybetme korkusu veya para kazanma hırsıyla stres altında sinirleri gerilmiş şekilde masa başında saatlerce oturmaları benim için bir keyif değil, eziyetti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 327. Devamı 37. ayrımda. Kitabın adı Hayat. Dürbünümde 40 sene. Yazarı Ayşe Kulin. 36. ayrım. Siz efendim, ölçüleriniz uygun ama yaşınız mankenliğe başlamak için ne yazık ki biraz fazla, dedi Semra'ya. Mankenlik 17 yaşlarında başlıyor, 20'li yaşların sonlarında bitiyor. 30'u geçenleri eğitime almıyoruz. Ama siz, bana döndü, kursa hemen yazılabilirsiniz. Semra'nın hayal kırıklığına uğrama ihtimali mankenliğe falan zaten niyeti olmadığını unutturdu bana. Laf ola girmemiş miydik içeri? Yine de ama kuzenim yaşını göstermiyor ki diye atıldım. Bakın bu hanımefendi demin anlamadı bile 30 yaşında olduğunu. Efendim, nüfus kağıdına göre 30'unu doldurmuş. Ama göstermiyor. Uzatmasana, dedi Semra. Kabul etse mankenlik mi yapacağım? Siz akraba mısınız? Benzeşmiyorsunuz, dedi adam. Nerelisiniz? Türküz. Doğulularda bizim İngiliz kızlarında olmayan esnek, yumuşak bir vücut dili oluyor. Sizi kursa almak isterim. Fotojenikseniz eğer fotomodellik de yapabilirsiniz. Biz doğulu değiliz. Bizim doğduğumuz şehir Avrupa'dadır. Adama şimdi de coğrafya dersi veriyorsun, dedi Semra. Adam bana bir takım broşürler uzattı. Bunları inceleyin. Uygun görürseniz yeni başlayacak kursa sizi kaydedelim, dedi. Broşürleri ayıp olmasın diye aldım. Semra ile adamın ve kadının ellerini sıkıp çıktık oradan. Merdivenlerden inerken gülme krizine tutulduk. Lucy Clayton'ın iki adım ötesinde Fenwick's mağazası vardı. Oraya daldık. Elbise bölümünde 3 pound'a siyah beyaz pötikare, yakasının kenarı kırmızı biyeli, inanılmaz ucuzlukta bir elbise bulduk. O fiyata bir başka elbise yoktu koca dükkanda. Değil aynı şehirde, aynı ülkede bile yaşamadığımız için o elbiseden ikimiz de aldık. Bugün şaka gibi geliyor ama o gün ikimizin de aldığı elbise 8 bedendi. Yani bugünün ölçüleriyle 0 beden. Semra'yı Türkiye'ye yolcu ettikten sonra sakin yaşamımıza geri döndük. Günler eski temposunda akmaya başladı. Bir gün Mehmet'in bir gece önce yemek döktüğü pantolonunu kuru temizlemeye götürmek için dolabını açtım ki ne göreyim? Kitapları dolapta duruyor. Akşam eve geldiğinde sen bugün okula gitmedin mi diye sordum. Gittim. Derslere eli boş mu giriyorsun? Ne demek o? Kitapların, defterlerin, notların dolabındaydı. Ha, unutmuşum almayı, dedi. Mehmet'in itinayla seçilmiş gömleğine, kazağına, kadife ceketine baktım bir süre. Sonra gidip odamdan Lucy Clayton'da müdürün elime tutuşturduğu broşürleri getirdim. İlk defa incelemeye başladım. Haftaya yeni bir kurs başlıyordu. Neden olmasın? Kocam kıl pranga, kızıl çengi, bilmediğim bir yaşamın içinde dolanırken, ben de nihayet gönlümden üniversiteyi çıkartmayı başarmışken, makyaj yapmayı, kendime bakmayı öğrenmek. Hatta kim bilir belki bir fotoğrafçının önünde bir ruj ya da rimel reklamı için poz verip bir iki kuruş kazanmak. Ben Lucy Clayton'ın kursuna gitmek istiyorum, Mehmet, dedim. Neymiş o? Hani sana anlatmıştık Semra buradayken. Hani gırgır olsun diye gitmiştik de bizi ciddiye almışlardı. Hatırladım. Manken mi olacaksın? Yo, sadece hoş vakit geçireceğim. Kurslar her gün sabah 10'da başlıyor, bir de bitiyor. 5 hafta sürüyor. Pahalı değil. Hazır evde yardımcı da varken ne dersin? İyi, git dedi Mehmet. Sabahları eskiden ben üniversiteye giderken olduğu gibi yine evden birlikte çıkmaya başladık. Ben Lucy Clayton'daki kursuma, o kolunda dosyası ve kitaplarıyla kim bilir nereye. Bir uğursuz kuşku gelip oturduysa birinin yüreğine, o kuşkuyu giderecek yanıtları almak istemez mi insan? Doğrusu bu değil midir? Kesinlikle öyle olmalı ama benim hayatım boyunca yapmayı beceremediğim şeylerden biriydi bu. Şüphelenmeye tenezzül etmek ya da bu yüzden kavga etmek. Ne büyük babalarımın evinde ne de kendi çekirdek ailemin içinde hiç kavga görmemiştim. Ailemin erkekleri bağırıp çağırmazlardı. Kadınları dırdır eder, kavga etmezlerdi. O yaşa gelene kadar geniş ailemin içinde ne kadın ne erkek hiç kimseyi hizmetçi azarlarken dahi duymamıştım. Yüksek sesle konuşmanın ayıp, gönül kırmanın günah olduğuna inanan insanların arasında büyüdüğüm için olmalı, kavga etmek yerine kavga sebebinin yükünü çekmeye hazırdım. Bir de kahrolası gururum vardı hayatım boyunca bana faydadan çok zarar getirecek olan. İçimde birikmekte olan cerahati deşip dökemiyordum. Düşünmemek için de sürekli iş yaratıyordum kendime. Kurs dönüşleri çocukları parka götürüyor, alışveriş yapıyor, yemek pişiriyor, ev temizliğine yardım ediyordum. Yeni yardımcımız Laura yemek yapmayı, banyonun, mutfağın temizliğini, ütüyü, toz almayı ve ben kurstan dönene kadar çocuk bakımını üstlenmişti. Bu yüzden gözüm arkada kalmadan gittiğim Lucy Clayton'da keyfim yerindeydi. Manikürden makyaja, kaş almadan ruj sürmeye, bedenin kusurlu yerlerini saklama marifetlerinden podyumda, kapalı mekanlarda ve sokakta dik ve alımlı yürüme yöntemlerine kadar yaşamın içinde işime yarayacak, yaramayacak bir sürü ıvır zıvır bilgi, yol, yöntem öğreniyordum. Bu arada her sabah yarım saat yoga ve jimnastik de yaptığımız için vücudum şekle giriyor, belim inceliyordu. Kendi bölümümde ders gören birkaç kızla kurstan çıkıp ara sıra öğle yemeğine gidiyor, çok eğleniyordum. 5 hafta çabuk geçti. Girdiğim sınavda podyumda yürüme diploması bile aldım. Sonra Lucy Clayton bana 2 haftalık bir burs armağan etti fotoğraf modelliği için. İlk derse zamanında gidemedim çünkü ajans Oxford Street'in üzerindeki sokaklardan birinde bulunan bir kürkçüde bana 1 saatlik bir iş ayarlamıştı. Kürkçünün taşradan mal almaya gelmiş müşterilerine dükkanın salonunda kürklerini teşhir edecektim. İlk işimdi bu. Heyecandan dizlerim titreyerek gittim. İskemlelere yan yana oturmuş birilerinin önünde 9-10 adet kürkü giyip çıkardım. Önce üzerimde, sonra kolumda kürkle yürüdüm. Kürkün yakasından tutup kuyruk gibi arkamda yerde sürükledim. Tembihlenmiş olduğum şekilde yüzümde kocaman yapay bir sırıtışla. İşim bitince kürkçü bana bir 10 pound uzattı. Kıpkırmızı oldum. Neredeyse teşekkür ederim, istemem diyecektim. Makbuz imzalayıp paramı aldım ve koşa koşa evime geldim. Yemek yaptın mı diye sordum Lora'ya. Yaptım dedi. O halde ben çocukları parka götüreyim. Arabanın içine Ali'yi, arabanın üstüne taktığım oturaça Mete'yi bindirdim. Hyde Park'a yollandık. Kendi sularımda yüzmenin verdiği iyi duygularla tadını çıkardım bulutsuz havanın. Akşam yemeğe oturduğumuzda nasıl geçti senin bugünkü mankenliğin diye sordu Mehmet. İyi geçti dedim. Kaç para aldın? 10 pound. Fena sayılmaz. Mehmet, paraya ihtiyacımız var mı bizim? Yok Allah'a şükür dedi Mehmet. O halde ben bir daha mankenlik yapmayacağım. Neden? Sevmedim. Ne diye gittin kursa o halde? Vakit geçsin diye. Evde iki çocuk var, vakit geçmiyor mu? Ben kafamın içindeki vakitten söz ediyorum. Bilmece gibi konuşma. Tamam, açık konuşayım. Bana yalan söylüyorsun. İrkildi. Ne münasebet? Sen her gün evden çıkınca okula mı gidiyorsun sahiden? Nereye gideceğim ya? Bilmiyorum. Belki Atilla ile köpek veya at yarışı oynamak için büfelere, belki başka yerlere. Nereden çıkartıyorsun bunları? Bir keresinde Atilla ağzından kaçırmıştı. Bir iki kere gitmişimdir. Ne var bunda? Bunda bir şey yok ama. Okula gitmiyorsun Mehmet. Bence burada oyalanmayalım. Zaten Londra'ya senden çok benim üniversiteye gidebilmem için gelmiştik. Ben gidemediğime göre sen de asmaya başladınsa derslerini İstanbul'a dönsek daha iyi olur. Yaz başını bekleyelim. Nasıl olsa yazın gideceğiz. Gidince de geri dönmeyiz dedi Mehmet. İstanbul. 1964 yazının sonunda Londra'ya dönmedik. Yaz aylarını kendimize ev bakarak, evin döşenmesiyle meşgul olarak geçirdik. Konu komşunun gözünde tahsillerini tamamlayıp yurda dönmüş gençlerdik ama hangi birimizin tahsilinin tamamlandığı çok su götürürdü. Allah'tan kimsenin bizden belge, diploma istediği yoktu. Mehmet'in yaz sonunda babasının fabrikasında işe başlayacak olmasından ailesi memnundu. Maçka'da parkın karşısında güzel bir kat bulmuş, kiralamıştık. O evin döşenmesinin heyecanı dışında tatilimiz sakin geçiyordu ki kayda değer bir olay oldu. Yanımızda getirdiğimiz yardımcımız Laura, annemle kayınvalideme meydan dayağı çekti. Laura çok sigara içen, biraz başına buyruk, ilginç bir kadındı. Çocuklarla çok iyi anlaştığı, bize birbirinden güzel salatalar hazırladığı için biz ondan memnunduk. Büyükada'da kayınvalidenin evine adım atar atmaz sorunlar çıkmaya başlamıştı oysa. Kayınvalidem Laura'nın sigarasından, mutfağa girip kendi yemeğini pişirmeye kalkmasından, lafını dinlememesinden şikayetçiydi. Laura da sürekli tenkit edilmekten, sigarasının kısıtlanmasından, mayoyla mutfağa girmesinin yasaklanmasından rahatsızdı. Çocuklar yeni ortamlarına alışana kadar herkesten sabır rica etmiştik. Nasılsa yaz sonu biz şehre taşınırken Laura'yı da Londra'ya geri yollayacaktık. Mehmet'le şehirde kaldığımız bir akşamın sabahında adaya döndük ki annem nedense günün o saatinde kendi otelinde olacağına adadaki evdeydi ve herkeste tuhaf bir hal vardı. Sadece kayınvalidem ortalarda gözükmüyordu. Tansiyonu çok yükselmiş olduğu için odasında uzanıyormuş. Hayrola dedik. Tansiyonunu yükseltecek bir olay mı oldu? Kimse bir şey söylemeden önce annemin konuşan gözlerini gördüm. Annemin ela gözleri gevezeydi. Sır tutmasını, duyguları belli etmemesini bilmezdi. Bu yüzden pek çok kart oyunu oynadığı halde bak gözlerine elinde hangi kart var hemen anla. Poker oynayamamıştı annem. Aynı nedenle yalan da söyleyemezdi. Gözleri yalanını hemen ele verirdi çünkü. Baktım annemin gözleri kahkahalarını zor tutup ayıp olmasın diye de ciddi gözükmeye çalıştığını beyan ediyorlardı. Tomris abla, belli ki bir durum var. Ne oldu kuzum? Diye sordum. Annemle annen dün gece sizin Lora'dan meydan dayağı yediler, dedi Tomris abla. Yapmacık olmamasına çalıştığım bir tonlara, aman Allah'ım dedim. Ben şimdi gösteririm ona. Nasıl oldu bu iş? Hiçbir şey gösteremeyeceksin ne yazık ki. Çünkü çekti gitti terbiyesiz karı dedi Tomris abla. Ne oldu anlatır mısınız? Bu kez sahiden meraklanmıştım. Mehmet de gelsin birlikte dinleyin dedi aile içindeki adıyla Tommy. Mehmet geldi, yan yana oturduk. Annemle Tomris ayakta bir tiyatro oyunu sahneler gibi canlandırarak bize olup biteni anlattılar. Mehmet'le ben vapura yetişmek üzere evden ayrıldıktan sonra Laura izninden saat 6'da dönmesi gerekirken akşam 10'da dönmüştü. Kayınvalidem Fransızca ve yüksek sesle hesap sormuştu. Laura da İngilizce ve bağırarak "Ben size hesap vermek zorunda değilim." demişti. "Bu yaşta kimseye hesap vermem ben." Kayınvalidem o kadarını anladığını söylüyordu. Laura'nın eteğinin arkasına ve sırtına yapışmış çam dalları varmış. Çamlıkta uygunsuz işler yaptığı kanısına varmışlar. Derken Türkçe, Fransızca ve İngilizce bir ağız dalaşı başlamış aralarında. Her ikisi de birbirine bağırıyor fakat ne dediklerini anlayamıyorlarmış. O sırada Tomris de evde değilmiş. Kadın gitmeye kalkmış. Kayınvalidem anneme telefon açıp hemen gelmesini söylemiş. Telaşe müdürü annemin bir arabaya atlayıp tercümanlık yapmak üzere nasıl alı al moru mor gelmiş olabileceğini tahmin edebiliyordum. Laura'nın onlardan alacağı kalmadığını beyan eden bir kağıdı imzalamasını istemişler. Laura üzerinde ne yazdığını bilmediği kağıdı imzalamamış. Annem gelip de tercüme etmeden, yani kağıdı imzalamadan çekip gitmesini önlemek amacıyla kayınvalidem, kayınpederim, aşçı, bahçıvan ve evdeki bilumum diğer görevliler iri yarı kadını iteleyerek tuvalete sokmuş, üzerine kapıyı kilitlemişler. Annem eve varınca en tatlı sesiyle kağıtta yazanları okumuş, imzalayıp gidebileceğini söylemiş ve usulca kapıyı açmış ki yarım saate yakın bir süre tuvalette hapis kalan kadın bir vahşi kaplan gibi atlamış annemin üzerine. Önce onu dövmüş, sonra da elindeki çantayı kayınvalidemin kafasına, gözüne indirmeye başlamış. İşin en acı yanı da Mete ile Ali'nin Laura'nın safında yer alıp küçücük yumruklarını sallayarak onu korumaları olmuş. Evdeki 6-7 kişinin zapt edemediği kadın bizimkileri iyice dövdükten sonra çekip gitmiş. Ada halkına rezil olmamak için, bu eminim annemin aklıydı, polise haber vermemişler. Aslında çok kızmamız ve üzülmemiz gerekirken Mehmet'le gülmekten kramp giren karınlarımızı tutarak neredeyse yerlerde yuvarlandık. Sanırım birlikte iştenlikle son kez eğlenmemizdi bu. Kayınvalidemin tansiyonunu düşürmek için ona çok güzel bir ev tuttuğumuzun müjdesini verdik. Evi kendiniz tuttunuz ama bir sonraki dadıyı ben tutacağım. Siz dadı tutmayı beceremiyorsunuz dedi ve hemen bir dadı aramaya başladı. 2 hafta içinde buldu da yeni dadı kalçaları yanlara doğru fazla genişlemiş, yuvarlak yüzlü, gözlüklü, içimin hiç ısınmadığı, sevimsiz bir kadındı. Konuşurken yarım yamalak duyduğu yabancı kelimeleri yanlış kullanıyor. Örneğin beni ilgilendirmez diyeceğine beni enteresan etmez diyordu. Biraz daha beklesek belki daha sevimli birini bulurduk diyecek olmuştum kayınvalideme. Her gün gezmeye gidiyorsunuz, her gece çıkmak istiyorsunuz. Kim bakacak bu çocuklara? Referansları çok iyi. Koynunu alacak değilsin ki. Varsın sevimsiz olsun demişti. Kendi açısından haklıydı ve ben Laura'nın attığı dayağın ağırlığı altındaydım hala. İstemeyerek kabul ettim. Yeni dadı adaya yerleşti. Biz Mehmet'le evin döşenmesini bitirmek üzere şehre indik. Evimizi boyatmak, eşyalarını seçmek ve bitmiş halini hayal etmek keyifliydi. O yıllarda yıldızı yeni parlamaya başlamış olan iç mimar Yıldırım Koacıklıoğlu'nun Interno adlı dekorasyon şirketiyle anlaşmıştık. Yıldırım benim çok sevgili sınıf arkadaşım Ertem'in kuzeniyle yeni evlenmişti. Dolayısıyla aileden sayılıyordu. Turan adında kendi gibi gencecik bir de ortağı vardı. Evimize adeta kalplerini ortaya koyarak döşediler. İstanbul'da bir halı fabrikasına ısmarlanan duvardan duvara ilk halı bir otel için dokunmuştu. İkincisi bizim ev için dokundu. Halının çağlayışlı tonunu yakalayan salon perdelerinin desenini Yıldırım çizdi. Perdeler de halı gibi özel olarak dokundu. Yuvarlak beyaz yemek masamız, modern iskemlelerimiz, salonun bir köşesindeki alçak bar ve arkasındaki duvarı boydan boya kaplayan İstanbul gravürü ile 36. ayrımın sonu, sayfa 327, devamı 37. ayrımda. Bu evde vaktimizin çoğunu gezmeye ve eğlenmeye ayırarak hızlı yaşamaya başladık. Arkadaşlarımızın hemen hepsi Büyükada'dan tanıdıklarımızdı. Benim okul arkadaşlarımın da çoğu evlenmişti ama onlarla görüşmüyorduk. Mehmet arkadaş konusunda çok seçiciydi ve illa kendi dostlarıyla birlikte olmak istiyordu. Hafta içinde sık sık grup halinde sinemaya gidiyor, sinema sonrası dışarıda yemek yiyorduk. Cuma geceleri eğlenceye ayrılmıştı. 10-12 kişiyi bulan gruplarla o sırada moda olan Boğaz Balıkçıları'nda ya da Beyoğlu ve Taksim civarındaki lokantalarda önce yemeğe, sonra reşata dans etmeye gidiyorduk. Evlerimize genellikle Hilton'da ettiğimiz sabah kahvaltısından sonra dönüyor, akşam üstüne kadar uyuyorduk. Akşamüstü ise her hafta bir başkasının evinde buluşuluyordu oyun oynamak için. Mehmet'in erkek arkadaşlarının poker, karılarının konken oynadığı gecelerde yine sabaha kadar sürüyor, pazar günleri öğleden sonra yine geç saatlere kadar devam ediyordu. Ben oyun oynamıyordum. Arkadaşların zorlamasıyla denemiş, zerre kadar zevk almamıştım. İnsanların kesif sigara dumanı altında para kaybetme korkusu veya para kazanma hırsıyla stres altında sinirleri gerilmiş şekilde masa başında saatlerce oturmaları benim için bir keyif değil, eziyetti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 327. Devamı 37. ayrımda.